Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün ekolojik gıdanın konvansiyonel yöntemlerle üretilen gıdaya göre neden daha sağlıklı olduğunu konuşalım istiyorum. Ekolojik gıdanın sosyal etkisini, ekolojik etkisini ya da ekonomik etkisini yine konuşmak istiyorum. Onlar bambaşka videolarım konusu. Bugün biraz daha bu gıdanın doğrudan ya da dolaylı şekilde bizi nasıl etkilediğini, içindeki vitamin mineral değerlerinin nasıl olduğunu konuşmak istiyorum. Bunun üzerinden biraz masaya yatıralım ve matematiksel verileriyle bu konuyu irdeleyelim istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki öncelikle ekolojik gıdanın ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ekolojiyle, çevreyle, doğayla, dost yöntemlerle üretilen, bütünü gözeten bir gıda sisteminden bahsediyorum. Bir tarım ürünü olabilir, hayvancılık ürünü olabilir, hiç fark etmez. Tehlikeli kimyasallardan uzak, sentetik girdilerden uzak bir gıda elde ettiğimiz tarım yöntemi ya da hayvancılık yönteminden bahsediyorum. Bu ekolojik gıdayı bugün tarım zehirleri, tohum, mevsimsellik ve yerellik üzerinden irdelemek istiyorum. Evet, o zaman tarım zehirleriyle başlayalım. Tarım zehirleri nedir? Tarım zehirleri, tarım ilaçları da dediğimiz, pestisitler de dediğimiz tehlikeli sentetik kimyasallar. Bunlar ot öldürücüler olabilir, böcek öldürücüler olabilir, mantar öldürücüler olabilir. Karşımıza bu tip öldürücülerle çıkıyor. Bu tarım zehirleri sadece tarım alanlarında mı var? Aslında değil. Bizim kent hayatımızda da bu tarım zehirleri mevcut. Eğer bir bahçeniz varsa sitede ya da apartmanda, bir çimenleriniz varsa çok çok büyük ihtimalle oraya pestisitler atılıyordur. Ya da zaten yoldaki ağaçlara yerel yönetimler pestisitler uyguluyorlar. Bunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Hatta maalesef aksini görmedim diyebilirim. Ama tabii ki bugün konuşacağımız konu bu tarım zehirlerinin bizim soframıza gelen gıdayı nasıl etkilediği. Öncelikle bir tane pestisit yok, bir tane etken madde yok. Onlarca çeşit farklı pestisit ile, etken maddeyle karşılaşıyoruz. Tıpkı ilaçlar gibi aslında, bizim insanların ya da hayvanların kullandığı ilaçlar gibi. Çeşit çeşit etken maddeler, çeşit çeşit ilaçlar var. Tarımda da kullanılan bu tarım zehirleri, tarım ilaçlarında farklılık gösteriyor. Elbette daha fazla kullanılan ilaçlar ve dolayısıyla daha çok karşılaştığımız etken maddeler var. Bu tarım zehirlerinin sonuçlarından en çok karşımıza çıkan kısırlık, üreme sorunları oluyor. Yine çok sıklıkla karşımıza çıkan solunum yolları ile ilgili sorunlar oluyor. Astım gibi mesela. Ve yine çok sık karşımıza çıkan bir başka sonuç da kanser gibi vakalar. Son zamanlarda astımın, kısırlığın ya da kanserin ya da tiroidin bu kadar çok yükselmesinin, bu kadar çok artmasının, artık herkes de bunları görmemizin çok önemli nedenlerinden bir tanesini tarım zehirleri olarak gösteriyorlar. Tarım zehirlerinden yetişkinler de önemli ölçüde etkileniyor, ama çocuklar ve bebekler yetişkinlere göre 10 kat fazla etkileniyorlar. Üstelik tarım zehirlerinin kalıntısı bile çocuk ve bebekleri etkilemek için yeterli oluyor. Bir de bunun üretim tarafını düşünün. Yani bizim gıdamızı üreten o üreticilerin, çiftçilerin çocuklarını ve bebeklerini düşün. Onlar çok çok daha fazla bu tarım zehirlerine maruz kalıyorlar. Bu bilgileri ben nereden biliyorum? Elbette bununla ilgili epey yayın okudum. Epey çalışmaya dahil oldum. Ama size derli toplu bir çalışma önermek istiyorum. Zehirsiz Sofralar Çalışması. Buğday Derneği'nin önderliğinde bir takım bu konuyla ilgili çalışmalar yapan STK'ların bir araya geldiği Zehirsiz Sofralar A bir çalıştay düzenlemişti. Önce iç çalıştaylar yaptı, sonra dışarıya yönelik bir çalıştay yaptı. Geçtiğimiz seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu çalıştayın çıktısı olarak bazı çalışmalar yapıldı. Bir imza kampanyası başlatıldı ki bu imza kampanyası sayesinde 16 tarım zehri aynı ay içerisinde yasaklandı. Yani ben imza veriyorum da ne oluyor Utku diyecek olursanız, zehirsiz sofraları hiç unutmamanız gerektiğini düşünüyorum. Zehirsiz Sofralar Ağı'nın hem uzmanların, hem üreticilerin, hem tüketicilerin konuyu kendi bakış açısıyla aldıkları, öyle değerlendirdikleri ve onlarla röportaj yaptıkları bir belgesel var. Zehirsiz Sofralar belgeseli. Ben de dahil oldum bu belgesele. Aşağı linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel, çok derli toplu bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki zamanlarda da bir çalışma yaparsa zehirsiz sofralar, muhakkak dahil olmanızı öneriyorum. Zehirsiz sofraların tüm çalışmalarını takip etmenizi öneririm. Çok güzel bir iş yapıyorlar o IHS'deki bütün STK'lar. Bizim tarım zehirlerinden uzaklaşmamızı sağlayacak bu önemli işleri desteklemenizi öneriyorum. Ne dedim az önce? Bir tane tarım zehri yok, bir tane etken madde yok. Yani işte tarım zehirlerini yıkayarak geçirebilir miyiz? Karbonatlı suyla yıkıyorum ben, işe yaramaz mı? Kabuğunu da soyuyorum diyecek olursanız cevabım bilmiyorum. Çünkü bir tane etken madde yok. Evet, bir tane elma aldınız, eve geldiniz, onu iyice yıkadınız. Hatta karbonatlı suyla yıkadınız, hatta sirkeli suyla yıkadınız. Bir de üzerine kabuğunu soydunuz. Yani zehirsiz bir elmaya ulaştığınızı düşünüyorsunuz ama ulaşmamış olabilirsiniz. Çünkü çekirdeğine kadar indiğine dair çok önemli veriler var. Şimdi inebilir de inmeyebilir de. Siz o elmanın üzerine hangi tarım zehrine sıkıldığını biliyor musunuz? Ne kadar sıkıldığını biliyor musunuz? O tarım zehri hakkında bilginiz var mı? Onun etken maddesi hakkında bilginiz var mı? Bilmediğinizi tahmin ediyorum. Çünkü zaten biz burada tüketiciler olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla nasıl bir etkisi olduğunu bilmediğiniz için hiç oraya girmemenizi öneriyorum. Ki zaten genellikle de tarım zehriyle ilgili çalışmalarda şunu görüyoruz. Suyla zaten çıkmıyor. Karbonatlı suyla da çıkmıyor, sirkeli suyla da çıkmıyor. Hatta tam tersi bazı etken maddeleri aktive de ediyor. Kabuğunu soymak da çok işe yaramıyor. Genellikle zaten etinde ve çekirdeğinde karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu yöntemler tarım zehirlerinden kurtulmak için iyi yöntemler değiller. Hatta suyu bol bol israf ettiğimizi düşünürsek de bu tercih ettiğimiz bir yöntem olmamalı. Şimdi buraya kadar tarım zehirlerinin doğrudan etkisinden bahsettim. Bir de bir şekilde dolaylı şekilde bize ulaşması, gıdamız daha az sağlıklı hale getirmesi üzerinden konuşalım. Bitkiler gıda değerlerini, vitamin ve mineralleri şu şekilde üzerinde tutar. Etrafındaki bakteriler havadan, sudan, topraktan o bütün o ihtiyacı olan şeyleri alırlar ve bitkilere vitaminleri, mineralleri verirler. Yani aslında ortamı, doğru ortamı sağlarlar bakteriler. Eğer toprak sağlıklı değilse, eğer toprak canlı değilse, içinde canlı bakteriler, mikroorganizmalar yoksa bitki yeteri kadar vitamin ve mineralleri alamaz. Örneğin havuç. Biliyorsunuz havuç çok iyi bir A vitamini tutucusudur. Ama eğer o toprak sağlıklı değilse, bakteriler yoksa o toprakta, o havuçta yeteri kadar A vitamini olmaz. Yani bakterilerimizi önemsemeliyiz. Topraktaki bakterilerin canlı olarak kalmasını sağlamalıyız. Peki tarım zehirleri atarsak ne olur? Bu bakteriler ölür. Otlar ölüyor, böcekler ölüyor, mantarlar ölüyor. Bakteriler mi ölmeyecek? Tabii ki bakteriler de ölüyor. Tarım zehirleri bir noktadan sonra toprağı öldürüyor. Toprağı öldürüyor dediğimiz şey aslında bakterilerimizi öldürüyor. Dolayısıyla bitki işe yaramaz bir çöp haline geliyor. Bu bakteriler aynı zamanda bizim vücudumuzda da var. Bizim bütün vücudumuzda gördüğümüz, görmediğimiz her yerimizde bakteriler var. Geçtiğimiz haftalarda Kisti Grant belgeselini size önermiştim. Orada bir hekim diyordu ki biz aslında %1 insanız, %99 bakteriyiz. Aslında biz bakterilerden oluşuyoruz. Örneğin ellerimizde bakterilerimiz var. Ellerimizi çok antibakteriyel sabunlarla yıkadığımızda üstünde kuruluk ve kaşınma oluyor. Belki sizin dikkatinizi çekmiştir, sizin başınıza gelmiştir. Çünkü neden? Bakterilerimizi öldürüyoruz. İyi bakterilerimizi öldürüyoruz. İyi bakteriler kötü bakterilere karşı vücudumuzun savaşçıları. Eğer iyi bakterileri öldürürsek savaşçı olarak var olamazlar. Kötü bakterilere karşı savaşamazlar, bizi koruyamazlar. Dolayısıyla iyi bakterilerimize iyi bakmamız gerekiyor. Bağırsak florası ile ilgili epey yayın var artık. İşte ikinci beynimizin bağırsak olduğuna dair çok güzel çalışmalar var. İşte GAPS diyeti yapanlar var. Belki onlardansınızdır siz de. Siz bilirsiniz zaten. Aslında biz gıdayı alırken, bir besini alırken işte ağzımızdan, midemizden vesaire böyle aşağı doğru inerken onu daha küçük parçalara ayırırız. Aslında bakteriler daha kolay onları tüketsinler de yaparız. Vücudunuzdaki bakteriler onları tüketirler ve salgı salarlar. biz o salgılarla besleniriz aslına bakarsanız. Yani vücudumuzda iyi bakterilerin olması bizim o besinleri bütün vücudumuza almamızı da sağlıyor. Son yapılan çalışmalara göre tarım zehirleri, hatta kılıntıları vücudumuzdaki iyi bakterileri bile öldürüyormuş. Yani topraktaki tarım zehirleri, topraktaki bakterileri öldürüyor. Aynı zamanda gıdayla gelen tarım zehirleri de bizim vücudumuzdaki bakterileri öldürüyor. Dolayısıyla daha az vitamini, daha az minerali olan bir gıdayla besleniyoruz. Bir taraftan da zaten az olan o gıda değerlerini de artık alamaz hale geliyoruz. Tarım zehirsiz gıda tüketmek bakteriler için, hava için, toprak için kıymetli, üreticiler için kıymetli, bizim için kıymetli, çocuklarımız için kıymetli. Tarım zehirsiz gıda ile beslenmek sağlıklı gıda için iyi bir başlangıç. Tabii tarım zehirlerinden sonra önereceğim ikinci şey nedir? Tohumlardır tahmin edeceğiniz gibi. Yerel tohumlardır, atalık tohumlardır. Ama elbette öncelikle bu yerel tohum nedir, atalık tohum nedir? Kısaca bunlardan bahsedelim. Atalık tohumlar kendi coğrafyasında bulunan çok eski tohumlardır. Örneğin buğdayın ana yurdu Anadolu, bizim topraklarımız ve buğday türlerinin önemli bir kısmı bizim için atalık tür. Örneğin siyes, kıvılca bunları iyi örnekler. Ama domatesin ana yurdu Amerika, yani bizim coğrafyamız değil. Domatesi yüzyıllar önce ülkemize almışız, onun tohumlarını ekmişiz. Artık kendi türlerini çıkarmasını sağlamışız. Kendi kendine bir şekilde melezlenmiş, toprağa uyum sağlamış, suya uyum sağlamış, iklime uyum sağlamış ve kendi çeşitlerini çıkartmış. Buna da biz ne diyoruz? Yerel tohum diyoruz. Buğdayın da yerel tohumları var elbette. Yani siyezden, kıvılcadan türeyen diğer tohumlara yerel türler de diyebiliriz. Şimdi bizim mücadele ettiğimiz tohumlar hibrit tohumlar. Hibrit tohumlar belirli özellikler üzerinde barındırması için laboratuvar ortamında melezlenmiş tohumlar. Gıda değerleri düşük olan tohumlar. Bir de tabii GDO tarafı var. GDO tarafı biraz daha karmaşık ve aynı zamanda daha tehlikeli bir taraf. Genetiği değiştirilmiş organizmalar diyebiliriz. Hibrit tohumlar bir taraftan kısır tohum dediğimiz tohumlar. İsminden de anlayabileceğimiz gibi bu sene verdiği verimi önümüzdeki sene vermeyen tohumlar. Önümüzdeki sene aynı verimi vermediği için, yani yaklaşık böyle %10, %15 civarında bir verim verdiği için üretici para kazanabilmek için ne yapıyor? Önümüzdeki sene bir daha alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Yani aslında tohum kendisinin olmuyor. Her sene tohum şirketinden tohumu ya da fidesini alıyor. Biz buna hibrit tohum diyoruz. Tek yıllık bitkilerde. Bir de GDO tarafı var. GDO da genetiği değiştirilmiş organizma demek. O artık daha da laboratuvar ortamında yapılan bir tür. Hibrit tohumda domates üretmek için farklı domatesleri melezliyorsunuz. Örneğin daha kırmızı, daha yuvarlak, daha nizami, daha parlak, daha uzun süre dayanan bir domates elde etmek için bir, iki ya da ikiden fazla türü bir araya getiriyorsunuz ve bambaşka bir domates haline getiriyorsunuz. Bunu yaparken tabii ki gıda değerlerini azaltmış oluyorsunuz. GDO'da durum biraz daha farklı, biraz daha tehlikeli. Çünkü domates üretebilmek için farklı domates türlerinden genler alıyorsunuz. Ama bunun dışında içinde mısır da koyuyorsunuz, balık da koyuyorsunuz, domuz da koyuyorsunuz. Yani aslında domuz geninden domates yapıyorsunuz. O bambaşka bir boyut. Ülkemizde GDO'lu tohumla üretim yapılmıyor. Buna eklemem gerekiyor. Tabii ki bu bazı mücadeleler sonucunda böyle oldu. Ama hala tehlike devam ediyor. Biz kendi tohumumuza sahip çıkmazsak GDO'lu tohumlar her yeri saracaklar. Çok fazla tohum çeşitleri üzerinden konuyu konuşmak istemiyorum. O da yine bambaşka bir konu. Ama şunu eklemem gerekiyor. Yerel tohum, yerel tohum, yerel tohum diyorum. Neden yerli tohum demiyorum? Onu söylemem gerekiyor. Çünkü yerli tohum da yerel tohum olabilir. Yani yerli tohum diye uzatılan bir tohum zaten benim kastettiğim kendi kendine yine bir meyve verebilen, bir tarım zehrine muhtaç olmayan tohum olabilir. Ama genellikle karşılaştığımız bizim coğrafyamızda üretilen hibrit tohuma yerli tohum dendiği. Tohum firmaları da bu yerli tohum ismini kullanıyorlar. Buna kanmayın. Eğer bir tohum firması yerli tohum diyorsa sadece buralarda bir yerlerde üretilen bir tohumdur. O kadar, o çok da kıymetli değildir. Hibrittir hatta. Az sonra anlatacağım nedenlerden dolayı kıymetsiz olduğunu da düşünüyorum. Hatta bence çöp bile olabilir. Tohum meselesi çok ciddi bir mesele ve dipsiz bir kuyu. Tohum sektöründe çalışan işçilerin %16'sı 14 yaşının altında. Çok önemli bir sorun. Tıpkı tekstil gibi dipsiz bir kuyu. Ve aynı zamanda bu tohum firmalarının bütün dünyanın tohumunu sağlayan, GDO'lu tohumunu, hibrit tohumunu sağlayan tohum firmaları ve bütün dünyanın tohumunu sağlayan, hibrit tohumunu ve GDO'lu tohumunu sağlayan tohum firmalarının çok önemli bir kısmı, yüksek bir paya sahip olan kısmı 5 firmadan oluşuyor. Ve aynı zamanda bu 5 firma tarım zehirleri de üretiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Ve daha da kötüsü, bizim kullandığımız, şifalanmak için, iyileşmek için kullandığımız ilaçları da üretiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Ama tohum konusuna daha sonra gireceğiz. Buraya hiç girmiyorum. Buradan çıkalım. Biz bugün yerel tohumun hibrit tohumlara göre neden daha sağlıklı olduğunu konuşalım. Birkaç veri hazırladım size. Daha önce yerel tohum çalıştığı düzenlemiştik. Yani kooperatifler, gıda toplulukları düzenlemiştik. Ben de onun İMECE ekiplerinden bir tanesiydim. Orada epey konuşmuştuk yerel tohum üzerine. Orada bazı veriler çıkartmıştık. Ve o dönemde epey yerel tohumla ilgili kitaplar okudum. Üzerine bayağı akademik çalışmalar okumuştum, takip etmiştim. Aynı zamanda geçen haftalarda Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde Karlı Tohumlar adında çok güzel bir belgesel vardı. Oradan bazı veriler de size ilettim. O belgeselin linkini veremiyorum. Şimdi şu anda yayında değil çünkü. Ama önümüzdeki zamanlarda yayına sokulursa muhakkak sizi bilgilendiririm. Bu verileri okumam gerekiyor. Doğrudan doğru veriyi vermek için. Karlı Tohumlar belgeselinde domates üzerinden verilen bilgilere göre yerel tohumlarla hibrit tohumları karşılaştırdığımızda sadece tohum üzerinden baktığımızda kalsiyumun %63 azaldığını görüyoruz. Magnezyumun %29 azaldığını, C vitamininin %72 azaldığını, B vitamininin %57 azaldığını, likopenin %58 azaldığını, polifenolün de %56 azaldığını görüyoruz. Bu likopen ve polifenol maddeleri bizi kansere karşı, kalp hastalıklarına karşı, astıma karşı koruyan hastalıklar. İşte zeytinyağını yiyin demeleri nedeni bu polifenol. Aynı zamanda domates yiyin demelerinin nedeni de bu likopen. Ama gördüğünüz gibi yarısından daha fazlasını sadece tohumdan dolayı kaybetmiş domates. Okuduğum kitaplardan bir tanesinde şöyle çok güzel bir çalışma vardı. 1975 yılındaki bütün gıdalarla 2015 yılındaki bütün gıdaları karşılaştırıyor. Ve ortalama şöyle verilere sahip oluyor. A vitamini %21,4, kalsiyum %26,5, C vitamini %29,9, demir %36,5 azalmış. Bütün gıdalar için geçerli. Burada daha kötü bir sonuç var aslında. Bu 2015'te yayınlanan bir çalışma. Yani 2020'yi bitiriyoruz, 2021'e geçiyoruz. En az 5 yıl önce tamamlanan bir çalışma. Ve orada diyor ki aslında parabolik bir artış görüyoruz. Yani her sene bir öncekine göre daha yüksek bir artış var bu vitamin ve mineral kayıplarında. Yani 5 yıl içerisinde muhtemelen bu yüzdeler katladığı çok daha yüksek bir kayıp gerçekleşti. Ve ben bu çekimi yaparken kaybettiğiyle siz bunu izlerken kaybettiği arasında da yine önemli bir fark olacak. Sonra Utku bir şey anlatmıştı. Dur ben şunu yeniden izleyeyim dediğiniz bir başka günde yine kaybetmiş olacak. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu gıda değerlerindeki düşüşte en çok B vitamini ve demir kaybı yaşanmış. Son zamanlarda bu konuda epey takviye alıyoruz biliyorsunuz. Neden? Çünkü gıdalarımız yetersiz. Tarım zehirleri dedik, tohumlar dedik. Aynı zamanda mevsimsellik ve yerellik de kıymetli. Mevsimselliği en iyi Doktor Ümit Aktaş'ın verdiği örnekle anlatabilirim diye düşündüm. Kereviz ve domates arasındaki farkı anlatıyor. Kendisi diyor ki kereviz bir kış sebzesidir. Toprağın altında o çetin kış şartlarına, soğuğa karşı kendisini korur. Topraktan, havadan, sudan doğru vitamin ve mineralleri alır, kendisini korumaya alır. Biz de kışın kereviz tükettiğimizde çetin kış şartlarına kendimizi korumuş oluruz. Bir taraftan da domates bir yaz meyvesidir. O incecik kabuğuyla 40 derecenin altında kendisini yüksek sıcaklıktan, yüksek güneş ışığından koruyabilmek için doğru vitamin mineralleri bünyesine alır ve üzerinde tutar. Biz de domatesi zamanında, mevsiminde yediğimizde o iyi vitamin mineralleri vücudumuza almış oluruz ve yazın o güneşten, sıcaktan, yüksek sıcaktan, o kuruluktan kendimizi korumuş oluruz. Yani domatesi, taze fasulyeyi, biberi besin olarak, gıda olarak, şifa olarak bize iyi gelsin diyerek almak için en iyi dönem kendi mevsimi. Tıpkı kış sebzelerinde olduğu gibi kış sebzelerinde de turp, havuç, kereviz gibi, brokoli gibi kış sebzeleri de kışın bizi koruyacaktır. Bir taraftan da yerellik çok kıymetli. Yerellik dediğimiz nedir? Kendi coğrafyamızın ürünlerini tüketmek. Hatta ne kadar küçük, dar bir alanın gıdasını tüketirsek bizim için o kadar faydalı. Bizim bedenimizin de coğrafyanın bir parçası olduğunu, doğanın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Eğer Kars'ta yaşayan birisiyseniz, sizin vücudunuzun zeytinyağına çok da ihtiyacı yok. Zeytinyağı yemek sizin için çöp olacaktır. Sizi yeteri kadar ısıtmayacaktır mesela. Bir taraftan da İzmir'de yaşayan biriyseniz, sade yağ size fazla gelecektir. Sizin zeytinyağı ile beslenmeniz gerekecektir. Sizin vücudunuzun ihtiyacı olan tam olarak budur. Birkaç sene evvel Kars'a gittiğimizde orada taze fasulye üzerinden konuşuyorduk. Diyorlardı ki bizim burada taze fasulye yok. Taze fasulyeyi yemek için İzmir'den gelen taze fasulyeyi almamız gerekiyor. Yani biz sürekli taze fasulye mi getirelim İzmir'den diyorlardı. Çok haklılar gerçekten. Karslılar taze fasulye yemesinler demiyorum ama günlük rutinlerinde haftada bir taze fasulye yemelerine de çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Zaten vücutlarının böyle bir ihtiyacı yok. Duygusal olarak taze fasulye yemek isterlerse o durum bambaşka bir şey elbette. Ben fiziksel olarak bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Şu anda kış ayındayız. Canınız domates çekti. Domatesi aldınız getirdiniz sofranıza. Biraz bu domatesi düşünelim, inceleyelim. Şimdi bu domates bu mevsimde eğer sizin ülkenizde üretildiyse serada üretilmiştir. Serada üretildiğine göre yerel tohumla üretilmemiştir. Hibrit tohumla üretildi. Bu durumda ne oldu? %58 likopen kaybına uğradı mı? Uğradı. Bir kere %58 likopen farkı, %72 C vitamini, %63 kalsiyum, %58 likopen kaybını önümüze koyduk. Tabii ki bu mevsimde domates üretebilmek için çok yüksek tarım zehirlerine bastılar. Aynı zamanda hormon bastılar. Tarım zehirlerinden bahsettiğimiz için hormonları ayrıca konuşmadım ama hormonlar da benzer bir etkiye sahip. Hormon bastılar. Aynı zamanda suni gübre bastılar mı? Bastılar, basmak zorundalar. Çünkü domatesin o anda Ağustos ayında olduğunu düşünmesi gerekiyor. Sürekli bir sıcaklık vermeleri gerekiyor o domatese. Hadi kızar, hadi kızar, hadi kızar, hadi büyü demeleri lazım o domatese. Verdiler mi suni gübreyi? Verdiler mi tarım zehirlerini? Verdiler mi hormonları? Verdiler. Az önce o kayıp vardı ya, %50'ler, 60'lar, 70'lerden bahsettim. Tarım zehirleriyle birlikte toprağı öldürdük mü öldürdük, suyu havayı öldürdük mü öldürdük. Bu yüzdeler biraz daha yükseldi mi, kaybımız biraz daha yükseldi mi? Yükseldi. Bizim soframıza gelene kadar tabii ki bu mevsimde uygun şartlar olmadığı için, daha zorlu şartlar olduğu için bir de ayrıca başka bir hormon verdiler. Bizim tabağımıza gelene kadar sağlıklı bir şekilde, yani sağlıklı derken onların anladığı bir sağlık, tertemiz, bozulmadan, çürümeden bize gelebilmesi için. Ayrıca bir hormon daha verdiler mi? Verdiler. Yani aslında daha sağlıklı olmak için yediğimiz o domates daha sağlıksız olduğu gibi zehirli de. Yani sağlıklı olmadığı gibi zehirli de. Şöyle diyebilirsiniz, Utku bizim coğrafyamızda kış mevsimi ama yaz mevsimi olan bir coğrafyadan domates gelse demek ki bu sağlıklı olacak. Hatta onu da yerel tohumdan yapalım diyecek olursanız da çok üzgünüm, güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü çok uzaktan sizin sofranıza gelmesi için üretilen bir domatesi zaten yerel tohumdan yapmazlar. Hadi yaptılar diyelim. Onunla o kadar yüksek hormon verirler ki bozulmaması için yine başka bir yerden kaybettiniz, gördünüz mü? Domates dediğiniz şey bir haftada çürür. Bir açıyorsunuz buzdolabını, 4 hafta boyunca hiç çürümemiş bir domates. Bu normal mi sizce? Nasıl bir hormon verdiklerini anlayabiliyor musunuz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bir gıdadan A vitamini, B vitamini, kalsiyum, demir alabilmemiz için sağlıklı bir toprağa ihtiyacımız var. Sağlıklı toprak için sağlıklı bakteriler iyi bakterilerimizi tutacaktır. Nidasa bırakılan toprak, doğru sulama yöntemleri kullanılan toprak, doğru tohum, doğru yöntemler, tarım zehirsiz yöntemler bize en sağlıklı gıdayı ulaştıracaktır. Bugün burada bu konuyu kapatalım. Konuşmak istediğim elbette daha çok fazla şey var. Üzerinden yeniden geçeriz. Tohumlarla ilgili, tarım zehirleriyle ilgili, hormonlarla, gübrelerle ilgili ya da tarım yöntemleriyle ilgili kafanızda takılan bir şey olursa muhakkak bana sormanızı isterim. Bunlarla ilgili yeni videolar da yapmayı çok isterim. Sizi işin uzmanlarıyla tanıştırmak da isterim. Bugünlük burada kapatalım. Sizi seviyorum. Gezegenimizi de seviyorum. Çocuklarımızı da seviyorum. Lütfen siz de birazcık daha dikkatli olarak hem çocuklarımızı, hem kendimizi, hem gezegenimizi koruyabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize dikkat ediniz. Hoşça kalın.